Ayrım 25, sayfa 250. Onarım işleri. Kardeşim Aydın Arıkök, binalardaki ufak tefek eksikler tamamlanacak, kapıların pencerelerin bozuklukları sürekli düzeltilecektir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 169. İlk bakışta önemsiz gibi görülen onarım konusu, özellikle o dönemin savaş sıkıntısı içinde, çeşitli araç, gereç ve tekniğe yönelik her şeyin bulunmasının zor olduğu yıllarda, bir ailenin, okulun ve ülkenin bütçesi yönünden hiç önemsiz değildi. Türkiye o dönemlerde her şeyi kısıtlı tüketmek zorundaydı. Böyle bir kısıtlamanın sonuçlarından biri, eldeki araçları, eşyaları iyi kullanmak olduğu kadar bozulanı onarmak gerektiğiydi. Konu eğitim olunca böyle bir ekonomi yapmak kadar enstitü öğrencilerinin çeşitli onarım işlerini öğrenmesi zorunluydu. Toplumdaki insanların bozulan musluğunu ve araçlarını onarması, elektrikten anlaması, evinin badana ve boyasını yapabilmesi küçümsenecek bir şey değildi. Bu alışkanlığı kazanmak, yeniden yapmak kadar beceri ve ustalık isterdi. Orada bu beceriler eğitim içinde veriliyordu. Birçok birimi olan, çeşitli araç, gereç ve makine kullanılan, değişik çalışmalar yapılan enstitülerin bakım ve onarım işleri çok oluyordu. Bu işler hiç zaman yitirmeden en iyi şekilde yapılır, araç ve eşyaların, kuruluşların ve yapıların yeniden hizmete girmesi, ömrünün uzatılması sağlanırdı. Teknik dersler bölümünde değinildiği gibi köylüler saban demirini onartmak için ilçeye ya da başka bir köye gitmek zorunda kalıyordu. Enstitülerde bir aracı kullanabilmek kadar onun onarımını yapabilmek de derslerin ve iş çalışmalarının konusu ve amacıydı. Özellikle teknik nitelikli araçlar yönünden bu daha da önemliydi. Motor makine kullanma dersiyle birlikte bu araçların onarımı da öğretiliyordu. Bir aracı gerçekten iyi kullanabilmek, kullandığı aracın bakımını yapabilmek, bozulan bir yerini onarabilmek, eskiyen bir parçasını yenileyebilmek, yerine takabilmek birbirinden kopuk şeyler değildi. Gelecekte köylerde alacakları görev yönünden öğrenciler bu konuda donanımlı yetişmeliydi. Her öğrenci kullandığı aracın bakım ve onarımını iş içinde öğreniyordu. Örneğin kız öğrenciler kullandıkları dikiş makinelerini belli günlerde söküp temizleyerek yağlayıp bakımını yapmak zorundaydı. Tüm işliklerde benzer bakım ve onarımlar yapılırdı. İlk yılların acemiliği ve ivediliği ile yapılan kimi kuruluş ve yapılarda bir süre sonra onarım işi ortaya çıkabiliyor, öğrenciler teknik ders ve çalışmaları içinde bunları zaman yitirmeden yapıyordu. Tonguç'un enstitülere gittiğinde en çok üstünde durduğu konulardan biriydi onarım işleri. Böyle bir durum hemen gözüne batıyor, görevleri uyarıyor ya da dönünce yazıyordu. Pulur Köy Enstitüsü'ne yaptığı bir denetleme gezisinde gördüğü eksikleri yazarken müdüre şunları söylüyor mektubun bir yerinde. Binalardaki ufak tefek eksikler tamamlanacak, kapıların pencerelerin bozuklukları sürekli düzeltilecektir. Enstitü sistemi için onarım işlerinin ekonomik yararı, ortamın güzelliği, öğrencilerin onarım öğrenmesi gibi sonuçları yaşamsaldı. Tonguç'un en çok üstünde durduğu konu, aracı kullanan kişinin onun onarımını büyük ölçüde bilmesinin gerekliliğiydi. Enstitü programındaki teknik derslerin amaçlarından birisi bunu sağlamaktı. Bu tür işleri orada öğrenmek ve yapmak sorun değildi. Ayrıca bir aracın bozuk olması, eksik olması işleri engellerdi. Öğrenciler arasında özellikle teknik araçların, makine ve motorların onarımında ustalaşmış olanlar çoktu. Enstitüler arası yardım, onarım işinde de olurdu. Eğer birinde bir araç, motor ya da elektrik santrali bozulmuş, yapılamamışsa, başka enstitüden bu işi iyi bilen öğrenci ve öğretmenler gidip gerekli yardımı yapıyordu. Yüksekköy Enstitüsü öğrenciler arasında gerek yapı işleri gerekse motor, makine ve elektrik işlerinde uzmanlaşmış Hasan Gül'ün, Mustafa Saatçı, Enver Ötnü, Ali Yılmaz, Musa Çınar, Süleyman Alkan, Ekrem Ula gibi öğrenciler vardı. O enstitüden bu enstitüye hemen gönderilir, kısa sürede işi başarır gelirlerdi. Enstitü yönetici ve öğrencilerinin yazdığı anılarda özellikle Hasan Gül'ünün adı sık sık geçiyor. Onun bu konudaki olağanüstü başarısının meslek yaşamında da sürdüğü ileriki bölümlerde yer alacak. Enstitülerin onarım işlerinden çevre köyler de yararlanıyordu. Köylüler bozulan bir aracını getirip enstitü işliğinde yaptırabiliyor ya da bir bozukluğun yerinde yapılması için enstitü onlara öğrenci ve usta gönderiyordu. Benzer ilişki köy okuluyla köylüler arasında da oluyordu. Onarım işleri böylesine önemsendiği için enstitülerde bugünün okulları ya da devlet kuruluşlarında görüldüğü gibi kullanılabilecek durumda ama bir yeri kırıldığı için köşeye atılmış sıraların, masaların, kırık dökük araçların bulunduğu hurdalıklar yoktu. ya da orada iyice elden çıkarılması gerekenler bulunurdu. Bozulan, kırılan eşya ve araçların işliklerde dersler sırasında onarılması çok kolaydı. Enstitülerdeki ilginç onarım işlerinden biri de öğrencilerin eskiyen, sökülen giysilerinin dikiş işliğinde yamanıp dikilmesi işiydi. Özellikle o savaş yıllarında bir reklamda gördüğümüz gibi atın atın jil geliyor diyecek bir toplum yoktu dünyada. Kumaş ve bez sıkıntısı her yerde vardı. Onarıp yamayıp giymek bizim toplumumuzun eski bir alışkanlığıydı. Varlıklıların bile pantolonlarının dizlerinde, ceketlerinin kollarında yama olurdu. Ne kadar iyi korusalar da enstitü öğrencileri iş yaptıkları için giysiler daha çok yıpranıyor, sökülüyordu. Bu durum ekonomik bir sorun olmanın ötesinde enstitü öğrencilerinin yırtık, sökük giysilerle dolaşmaması konusunda titizlik gösteriliyordu. Tonguç sık sık yazıyordu müdürlere. Düğmesi düşmüş, paçası sökülmüş ya da giysileri eskimiş öğrenciler görüyorum. Bunlar enstitülerimizde asla olmasını istemediğim şeylerdir diyordu. Toplantılarda eleştiri günlerinde duyuruluyordu. Böyle giysilerle dolaşmayın diye. İş tulumu da olsa düğmesi kopuk bir yeri yırtık olmamalıydı. İlk günlerde erkek öğrenciler dikiş işliğine gelerek düğmesini söküğünü dikiyor ya da bir kız arkadaşına diktiriyordu. Ama 1000 kişilik bir kurumda çoğunluğun giysilerini bu yolla onarmak olası değildi. Gereksinme kendini gösterdikçe her enstitü öğrenci toplamını göz önüne alarak bu işin daha düzenli çözümünü dikiş işliklerine verdi. Dikiş öğretmeni ve işlik başkanı öğrencinin sorumluluğunda uygun düzenlemeler yapılıp yürütüldü. Aksu Köy Enstitüsü'nde perşembeler dikiş işliğinin onarım günüydü. Her öğrenci onarılmasını istediği giysisini temiz olarak dikiş işliğinin kapısı önündeki bankların üstüne koyar, gerekirse ne yapılacağını bir kağıda yazıp iliştirirdi. Parçalar işlik başkanınca o gün derse gelen kız öğrencilere dağıtılır ya da isteyen istediği parçayı alıp onarabilirdi. Öğretmen yapılanları tek tek gözden geçirir, özenle onarılmasını isterdi. Güzel yapmayanlara söktürürdü. Yamalık koymanın inceliklerini öğretirdi. Giysiler bitirilince katlanıp gene aynı yere koyuluyor, akşamüstü sahipleri gelip alıyordu. Bitmeyenler ikinci güne kalırdı. Kimsenin başkasının eşyasını alma alışkanlığı yoktu. Üstüne numara ve markalar vardı. Bu işler arasında ütülenecek, modeli değişecek, uzayıp kısalacaklar da olurdu. Öğretmenlerin benzer işleri de bu yöntemle dikiş işliğinde yapılabilirdi. Yapılanlar eğitim dışı değildi. Dikiş öğretmeni Pesent Ilgaz, dikiş işliği çalışmaları için de bir onarım dersi yaratmıştı. Yamanın iyi uygulanması, belli olmaması, bir yerinin örülmesi ve benzeri bu çalışmalar içinde öğrenilmesi üstünde titizlikle duruyordu. Benzer işler kız enstitülerinde örnek bezleri üstüne yapılırdı. Uygulama dağlar kadar farklıydı. Bu işleri kızların yapması gerektiği gibi bir kayıt ya da anlayış yoktu enstitülerde. Kız ve erkeklerin her işe koştuğu bu sistemde erkek öğrenciler bu tür işleri de kendileri de yapabilirdi. Özellikle erkek usta öğreticilerin bulunduğu yerlerde elbise diken erkek öğrenciler vardı. Ama genel olarak dikiş işliğinde kızlar çalıştığı için onarım işlerini böyle düzenlemek hem kargaşayı önlüyor hem de zaman kazandırıyordu. Bakım ve hizmet işleri. Enstitülerin bütün işleri nöbetle öğretmen ve öğrenci tarafından görülmektedir. Bu kurumlarda çamaşır yıkama, hasta bakma gibi birkaç iş dışındaki hizmetler için öteki okullarda olduğu gibi hadebe kullanılmaz. Herkes kendi işini geniş ölçüde kendi görür. Topluluğu ilgilendiren bütün işler nöbetçi öğretmenler ve öğrenciler tarafından görülüp yönetilir. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Köy Eğitim ve Öğretiminin Amaçları, Köy Enstitüleri 2, sayfa 68. Tonguç gene yazıyor müdürlere. Bütün yatakhanelerin derli toplu, temiz ve eşyaların düzenli olması en kolay ve doğal işlerden biridir. Gözlemler yer yer bunun sağlanamadığını gösteriyor. Bu duruma hemen son verilmeli, görevli arkadaşlarca sık sık kontrol edilmeli. Bu işler tam olarak yapılmadıkça öğrenciler derse ve başka çalışmalara sevk edilmemeli. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 51. Teknik ve tarım işlerinde çalışmayı, onarım yapmayı eğitimle bağdaşmaz görenler, enstitü öğrencilerinin gerek kendi bakımları, gerekse kurumun bakımı, temizlik düzeni ve güzelliği için yaptıkları hizmetleri de akılsızca bulup, bunların eğitimsel değeri bulunmayan hademe işleri olduğunu söylediler. Oysa Tonguç'un eğitim düşüncesinde önemsiz diye bir şey yoktu. Bizde birçok eğitimcinin önemsiz saydığı, ayak işi dediği temizlik, düzen ve bakım işleri, onun sisteminde eğitim öğretimden ayrı olmayıp tersi de bunu sağlayan halkalardan biriydi. Konuya öylesine önem veriyordu ki enstitü topluluğu ve bireylerinin bakımlı, temiz ve düzenli olmasını, kuruma iyi bakılıp korunmasını, temiz tutulmasını öncelikle istiyordu. Ona göre sevmek bakım demekti. Bu görüşün bireysel bakımdan çevre temizliğine, toplum sevgisine, yurt sevgisine kadar giden bir anlamı vardı. Eğitim öğretimin başta gelen sonuçlarından birinin bu olması gerektiğini söylüyor ve yazıyordu ilgililere. Eğitim ortamının bu yönlerden yaşanılır duruma gelmesi, bireylerin ruh sağlığında ve gelişmesinde, değişmesinde, öteki dersler ve çalışmalar kadar önemli, kimi yerde ondan önce gelirdi. Çünkü derslerde öğretilen ve öğretilecek olanların bir amacı da bu sonucu sağlamaktı. Temizlik, düzen ve bakım işini hademe işi olarak görüp küçümseyen anlayış, onun enstitülerinin yakınından geçmemiştir. Orada öğrenciler kendi işini kendi yapan, kendine bakabilen, başkalarına yük olmayan bireyler olarak yetiştiler. Böylece kendilerine bakıp korudukları gibi çevrelerini korumayı da öğrendiler. Kurumun genel hizmet işlerini, temizlik ve düzenini aynı özenle yaptılar. Kendilerini bundan sorumlu gördüler. Böyle bir yetişme biçimi doğal olarak düzensizliğe ve pisliğe karşı olmayı birlikte getiriyordu. Temiz tutmak, temiz yapmak, temizlemekten önce geliyor, işler kolaylaşıyordu. Ona göre hizmet işlerinin aylıklı bir iş görene yaptırılmasının parasal yükü bir yana, iş eğitimi temeli üstüne kurulmuş, iş yöntemiyle çalışan bu kurumlarda öğrencinin ve çevrenin bakım ve hizmet işlerinin aylıklı elemana yaptırılması, enstitünün temel görüşüne aykırı ve gülünç olurdu. Yalnız öğrenciler için değil, yönetici ve öğretmenler için de aynı anlayış geçerliydi. Onlara böyle hizmetler verecek eleman da yoktu enstitüde. Özel işlerini öğrencilere gördürmemeleri, kendi işlerini görmeyi ilke olarak benimsemeleri isteniyordu. Bu tutum öğrenciyle öğretmeni karşı karşıya getirecek değildi. Alışkanlıkların yaratılmasında etken olacak öğretmen kitlesi önce kendileri bu alışkanlığı kazanmalıydı. Öğretmen ve öğrenci arasında yardım gerektiren dayanışma ayrı şeydi. Örneğin bir iki ay sonra dönmek üzere askere giden bir öğretmenin geride kalan ailesine işlerinin toparlanmasına yardımcı olmak her öğrencinin severek yapacağı bir görevdi. Enstitüler yeni insanı yaratmada bu tür alışkanlıkları kazandırmaya çalışırken böyle olmak bir yaşama biçimine dönüşüyordu. Orada yetişenler köylere dağıldıklarında aynı anlayışla çalışarak okumuş insanın asalak olmadığının, kendi işini kendi gördüğünün örneğini vereceklerdi. Ayrıca öğrencilerin çeşitli tarım ve teknik alanlarda çalışarak, yapılarını yaparak, kendi giderinin büyük kısmını üreterek yaşadığı o kurumlarda hangi işlerin temizlik işi, hizmet işi, hademe işi olduğunu ayırmak bile güçtü. Başkan, nöbetçi, görevli olarak herkes kendi alanının temizlik ve düzen işlerini çalışmalardan sonra yapıyordu. Demircilik ya da dikiş işliğine dışarıdan bir temizlikçi elemanın gelip temizlemesi söz konusu olamazdı. İşliğini kendi temizleyen öğrenci dersliğini de temizleyecekti doğal olarak. Temiz tutacaktı. Çamaşır, mutfak, gece bekçiliği gibi belli işler için aylıklı iş görenler vardı. Ama bunlar dışındaki birçok iş öğrencilerce kolayca yapılırdı. Nöbetçi öğrenciler yemekhaneyi tertemiz donatarak, güzel servis yaparak, masalara çiçek koyarak arkadaşlarının ve öğretmenlerinin rahat yemek yemelerini sağlıyordu. Yatakhane nöbetçileri kirli çarşafları zamanında toplayıp çamaşırhaneye götürüyor, yıkandıktan sonra küme başkanlarına teslim ediyordu. Yırtık sökükleri dikiş işliğindeki öğrencilerce kolayca dikiliyor, gerekenler ütüleniyordu. Hamam nöbetçileri hamamı zamanında yakıyor, kirlileri çamaşırlığa götürüyor, öğrencilerin kolayca banyo yapmaları sağlanıyordu. Enstitü öğrencileri kendi yaşlarında ya da babaları yaşında iş görenlere parayla yaptırılacak işleri onlardan daha güzel ve bilinçle yapabiliyordu. Çünkü başka yerde o işleri yapanların hiçbiri öğrenciler kadar donanımlı olamazdı. Ayrıca iş görene verilecek gider onların iyi yetişmesi, eğitim ortamının zenginleştirilmesi gibi alanlara ayrılıyordu. Enstitü öğrencilerinin yurt gezilerine çıkabilmesi, bol müzik aleti ve teknik araçların alınabilmesi böyle bir eğitim ekonomisiyle sağlanıyordu. Enstitülerde geliştirilen bu alışkanlıklar okumuş adam işin her çeşidine el sürmez anlayışını tersine çevirerek eğitim görmüş insan işin her çeşidini daha iyi ve kolay yapabilir örneğini veren yeni bir insan yaratıyordu. Bu yaşamın önemli töresel, ahlaksal ve eğit bilimsel bir yanı vardı. Enstitüler öğretim birliği yasasıyla din eğitiminden boşalan programı nasıl tarım ve teknik dersleriyle, güzel sanatlar etkinlikleriyle, fen ve doğal bilgileriyle doldurmuşsa, kendi işini görme, kendinden ve çevresinden sorumlu olma, bakımını yapma, başkasına yük olmama eğitimiyle de yeni bir töresel anlayış getiriyordu. Bu alışkanlıkların bir yaşama biçimine dönüşmesi, kökleşmesi, öğretmen ve yönetici baskısı olmadan kendiliğinden sürmesi için Tonguç, gerekli olanları durmadan yazıyor müdürlere. Enstitülere gittiğinde sabahlara kadar süren toplantılarda öğretmenlere büyük bir sabırla anlatıyor. Konunun bu düzeye ulaşması için özellikle öğretmenlere büyük görev düştüğünü, onların öncelikle kendilerinin bu anlayışa sahip olmalarını, öğrenciyle birlikte işlerin içine girmelerini, onların bakımına, düzenine, temizliğine özen gösterilmesini istiyor, öğretmenleri bu konuda aydınlatıyor. Sular akmadığı için banyo yapamamış ya da karnı doymamış bir öğrenciden verim beklenemezdi ona göre. Ya da köşelerinde kağıtlar biriken toz duman içinde bir sınıfta ders yapılmasını düşünemezdi. Bu ortamlarda eğitim öğretim denen şeyin gerçekleşeceğine inanmıyordu. Ona göre bakım, düzen ve temizlik insanın en temel gereksinimiydi. Güzelliğe, çağdaşlığa bu yoldan gidilirdi. Eğitimin temel işlevlerinden biri bunu yaratmak olmalıydı. Enstitü öğrencilerine öğretmen adayları olarak öğütçülüğe kaçmadan anlatıyordu bunları. Köy öğretmenlerine mektuplar yazıyor, onların düşüncelerini soruyor, öğreniyordu. Kendilerine ve çevrelerine böylesine özenle bakabilmeleri ve benzeri konularda büyük öğrencilerin küçüklere yardımcı olması için küme içinde ve kümeler arasında bir dayanışma yaratılmıştı. Bu tür alışkanlıkların kazanılmasında ilk basamak kümelerdi. Küme başı öğretmenlerin öğrencilerini tek tek tanıması bu davranışları onlara benimsetmekle kolaylık sağlıyordu. Söz konusu sorunlar öğrencinin yalnızca kendini ilgilendirmiyor, toplantılarda konuşulup tartışılıyor, ortak sorun oluyordu. Her öğrenci kendine ve çevresine bakımdan enstitü topluluğuna karşı da sorumluydu. Tonguç bu konudaki görüşlerini mektuba dökerek müdürlere yazarken ayrıntılara kadar iniyordu. Kızılçullu müdürü Emin Soysal'a yazıyor. Öğrencinin en önemli maddi gereksinimleri karşılanmadan elbise, banyo, çamaşır, temizlik gibi sizlerin pedagojik dediğiniz hareketleri ön plana almak, zorla da olsa uygulatmaya çalışmak asla gidilecek yol değildir. Reform her zaman öğretim alanında olmaz. Başka alanlarda da reform zorunluluğu varsa, yapılması zorunluysa bunlar yapılmalıdır. Pedagojik aşırı hareketlerden önce kurumun günlük yaşamıyla ilgili işleri düzeninde yürütmek gerekir. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları. Öğrencilerin beden temizliği ve sık sık yıkanması konusuna gelince, bu uğurda onlarda alışkanlık yaratıncaya kadar çok emek harcamak gerekir. Elbisesi yırtılmış, düğmeleri kopmuş öğrencilerin söküklerini ve eksik düğmelerini dikip tamamlamaları sağlanmalıdır. Yöneticilik işlerini üstüne almış arkadaşların bu konularda titizlik göstermeleri gerekir. Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 50. Çamaşır, mendil, çorap gibi eşyalardan kirlenenleri koyacakları torbalar, yıkanan ve ütülenen mendil ve benzeri eşyayı saklamaya yarayacak raflar, dolaplar her öğrenci için sağlanmalıdır. Adı geçen eser, sayfa 52. Başka bir mektubunda yazıyor. Öğrenciler enstitülerden uzak yerlere iş görmek için gönderildiğinde alınması gereken önlemlere dikkat edilmediğini gördüm. Yeterli yiyecek giyecek vermemek, gittiği yerde gece kalacaklara battaniye, lamba götürmeleri gerekirken bunları vermemek ve tüm varlıklarını enstitüye adayarak çalışan bu çocukların iyi bakılmadıkları ya da düşünülmedikleri etkisi yaratan bu gibi örneklere enstitünüzde asla yer vermemeniz zorunludur. Öğrencilere ne kadar iyi bakılırsa o kadar iyi sonuç alınacağı doğaldır. Adı geçen yayın, sayfa 77. 50'ye yakın ayrı yapı ve birimin çeşitli iş ve üretim alanının bakımı, derslik, işlik, laboratuvar çalışmasının, yeme içme işlerinin, sağlık işlerinin, temizlik ve düzen yönünden olan hizmetleri çok iyi örgütlenmiş 1000 kişilik bir kurumda herkes bir ucundan tutunca kolayca görülüyordu. Günlük, aylık, haftalık programlarda hangi kümenin nerede hangi iş ve derste ya da nöbette olacağı belliydi. Ya da o hafta iş bölümünde belli oluyordu. Buna göre sorumlu nöbetçilerin, öğrenci başkanlarının ve alan başkanlarının çevirgenliği, nöbetçilerin çalışkanlığı ile her şey kendiliğinden temizleniyor, temiz tutuluyordu. Zaman zaman tahta kurusu, sivrisinek, bitlenme gibi baskınlar olursa bunlara hemen savaş açılıp yok ediliyordu. Bugünkü gibi ilaçların olmadığı o dönemde haşere ile başa çıkmak kolay değildi. Enstitü müdürlerine yazdığı 12 maddelik uzun bir mektupta bu konuyu ele alıyor. 9. Bazı enstitülerde temizlik işlerine karşı yapılması gereken mücadele yapılamadığı için tahta kurusu pire gibi haşeratın mevcudiyetini öğrencilerden kimilerinin ayaklarının, kulaklarının, dişlerinin, ellerinin, bedenlerinin kirli olduğunu gördüm. Köy enstitüsü öğretmen ve öğrencilerinin birlikte bir savaşla enstitüyü tahta kurusu ya da pire baskınından kurtarmamaları hazin bir şeydir. Gerekirse her türlü çalışmayı bu noktaya toplayarak kurumu temizlemek zorunludur. Böyle yapan enstitüler bu beladan kurtulmuştur. Adı geçen yayın, sayfa 50. Galip Can Doğan İvriz Köy Enstitüsü'ne gittiğinde orada karşılaştığı düzenin bu yönünü anlatıyor anılarında. Kümebaşı öğretmeni ambardan onun için yeni çamaşır ve benzeri giysiler çıkartıp banyoya gitmesini, üstünden çıkardıklarını çamaşırlığa götürmesini söylüyor. "Ben temizim öğretmenim, evden yıkanıp geldim." dediğinde öğretmeni ona, "Bizim düzenimiz böyle, yeniden yıkan." diyor. Dipnot: G. Can Doğan, İvriz Köy Enstitüsü'ndeki öğrencilik yıllarım. Hiçbir yere "çevreni temiz tut" yazılmıyordu. Buna gerek yoktu. Yapılacak olan oradaki yaşamın bir gereğiydi. Biri yere bir şey atsa arkadaşı onu uyarırdı. Nöbetçi göz açtırmazdı. Ya da eleştiri günlerinde biri kalkar, "Bazı arkadaşlar bunu hala öğrenemedi." diye başlardı çevreyi kirletenlerle ilgili gözlemini anlatmaya. Eğer bir çalışma yerinde, sınıfta kağıt, çöp ya da başka bir pislik varsa, duvarda bir leke, kopmuş bir sıva varsa, dersten önce bunları yok etmek gerekirdi. Enstitüler yalın bir temizlik içinde olmalıydı. Eldeki kısıtlı olanaklar iyi kullanılarak her yer zevkle donatılmalıydı. Masalar gerekirse hem çalışmak hem yemek yemek için kullanılabilirdi. Ama temiz, güzel örtüler koyulmalıydı. Üstünde çiçek olmalıydı. Tonguç böyle yazıyordu mektuplarında. Yalnız öğrencilerin kendileri değil, enstitünün hayvanlarının bakımı, bakımlı olmaları da önemliydi. Hayvanların yavrulaması, çoğalması, ürün vermesi için onların iyi ve bilimsel olarak beslenmesi, bakılması, sırtlarının taranması, tavukların yumurtaya durması için iyi yemlenmesi, kümeslerinin temiz olması gibi işler, köylünün yaptığından daha modern, onlara örnek olacak durumda olması gerekir diyordu. Bunları yapmadan küçümsenecek, eğitim dışı olacak bir yanı yoktu enstitü sisteminde. Bunlar oradaki eğitimin konularıydı. Bakım, güzelleştirme, çiçeklendirme gibi işlerin bir bölümü tarım ve teknik ders ve çalışmaları içinde yapılıyordu. Orada işin biri ötekinden daha değersiz değildi. Yaşamı değiştirip iyileştiren, güzelleştiren, kolaylaştıran her iş değerliydi. Asıl gerekli olan bunu sağlamaktı. Pis denen işleri bazı kişilerin yapması yerine herkes temiz tutmayı öğrenecek, kendini ve çevreyi temiz tutacak ve temizleyecekti. Bakım, koruma ve temizliğe özen gösterilecekti. Bu nedenle köy enstitülerinin çok çeşitli işleri arasında pislik ve düzensizlik kol gezmiyordu. Tersine yalın bir güzellik, temiz ve düzenli olmak her zaman belirleyici yanıydı.